Ayrım 20, Yaşam ve Yazgı 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 218, 43. Bölüm. Sorgu yargıcının ceketi, askeri gömlekler ve ceketler dünyasına alışkın gözler açısından garip görünüyordu. Sorgu yargıcının yüzü ise sıradan, hani şu pek çok politik görevli arasında görülen cinsten sarımsı beyaz bir yüzdü. İlk sorulara yanıt vermek kolay, hatta hoştu. Geri kalan sorularda sanki aynen soyadı, adı, baba adı gibi açık olacak gibiydi. Tutuklunun yanıtlarında sorgu yargıcına yardım konusunda aceleci bir hazırlık hissediliyordu. Sorgu yargıcı onunla ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Aralarındaki masa onları ayırmıyordu. İkisi de parti üye aidatlarını ödüyorlar, Çapayev'i seyrediyorlar, MK'da talimatları dinliyorlar, ikisi de 1 Mayıs günlerinde konuşma yapmaya fabrikalara gönderiliyorlardı. İlk soruların sayısı çoktu ve tutuklu giderek rahatlıyordu. Çok geçmeden işin özüne geleceklerdi ve o insanları kuşatmadan nasıl çıkardığını anlatacaktı. İşte masanın önünde oturan gömleğinin yakası açık, düğmeleri sökük, tıraş olmamış yaratığın bir adının, baba adının, soyadının olduğu, bir sonbahar günü doğduğu, Rus milliyetinden olduğu, iki dünya savaşına ve bir iç savaşa katıldığı, çetelerde yer almadığı, mahkemeye celbedilmediği, 25 yıldır Sovyetler Birliği Komünist Partisi, yani Bolşeviklerin içinde olduğu, Komintern delegesi seçildiği, Büyük Okyanus Sendikalar Kongresi delegesi olduğu, herhangi bir nişan ve madalyaya sahip olmadığı sonunda anlaşılmıştı. Krimov'un içindeki gerginlik, kuşatma konusundaki düşüncelerle, beyaz Rusya bataklıklarında ve Ukrayna tarlalarında onunla birlikte yürüyen insanlarla ilgiliydi. İçlerinden hangisi tutuklanmıştı, hangisi sorguda iradesini ve vicdanını yitirmişti? Ve uzak yıllara ait ansızın sorulan bambaşka bir soru Krimov'u hayrete düşürmüştü. Fritz Haken'la tanışıklığınızın hangi zamana denk düştüğünü söyler misiniz? Uzun uzun düşündü, sonra şöyle dedi. Eğer yanılmıyorsam Sovyetler Birliği Sendikalar Birliği Merkez Kurulu'nda Tomsky'in odasında, eğer yanılmıyorsam 1927'nin ilkbaharında... Sorgu yargıcı bu çok uzak olayı biliyormuş gibi başını eğerek onayladı. Sonra derin bir soluk aldı. Üzerinde her zaman saklanacak yazan bir dosyayı açtı. Dosyanın beyaz iplerini acele etmeden çözdü. Yazılarla dolu sayfaları karıştırmaya başladı. Krimov farklı renklerde mürekkeple yazılmış yazıları belli belirsiz görüyordu. Kah iki aralıkla, kah tek aralıkla yazılmış daktilo yazısını, kırmızı mavi kalemle ve bildiğimiz kurşun kalemle, arada bir yayvan yayvan yazılmış notları görüyordu. Sorgu yargıcı tayfaları tıpkı dersini baştan sona öğrendiğinden emin olarak, ders kitabını karıştıran üstün başarılı bir öğrenci gibi çeviriyordu. Arada bir Krimov'a bir göz atıyordu. Artık o bir ressamdı. Resmin gerçekle benzerliğini, dış çizgileri, karakteri, ruhun aynası olan gözleri kontrol ediyordu. Bakışı ne kadar fena olmuştu. Krimov'un 1937'den sonra bölge komitelerinde, bölge polisinde, kütüphanelerde ve yayın evlerinde sık sık karşılaştığı yüzlerden olan bu sıradan yüz bir anda sıradanlığını yitirmişti. Krimov'a tepeden tırnağa ayrı ayrı küplerden oluşmuş gibi görünmüştü. Ama bu küpler tek bir bütün, bir insan şeklinde birleşmiyordu. Bir kübün üzerinde gözler, ikincisinde ağır ağır hareket eden eller, üçüncüsünde sorular soran bir ağız. Küpler karışmış, orantılarını yitirmiş, ağız aşırı derecede büyümüştü. Gözler ağzın altındaydı, buruşuk alnın üstüne oturmuşlardı. Alın ise çenenin olması gereken yerde bulunuyordu. İşte böyle dedi sorgu yargıcı ve yüzündeki her şey tekrar insanlaştı. Dosyayı kapadı, dosyanın üstündeki ipleri ise bağlamadan bıraktı. Pantolonunun ve donunun düğmeleri sökük yaratık, bağı çözülmüş bot gibi diye düşündü. Komünist enternasyonal dedi sorgu yargıcı yavaş yavaş ve resmi bir tavırla. Ardından her zamanki sesiyle, Nikolay Krimov, Komintern elemanı diye ekledi. Sonra yine yavaş yavaş resmi bir şekilde şöyle dedi. Üçüncü Komünist Enternasyonal. Sonra oldukça uzun bir süre hiçbir şey söylemeden düşündü. Ooo, Muska Greenberg de yaman kadınmış dedi yargıç aniden canlı ve kurnaz bir şekilde. Bunu hem cinsiyle konuşan bir erkek gibi söylemişti. Klimov şaşırdı, utandı, kıpkırmızı oldu. Evet öyleydi ama ne kadar uzun zaman önceydi. Utancı ise hala sürüyordu. Galiba o sırada Jenya'ya aşık olmuştu. Galiba işten çıkıp eski arkadaşına uğramış, aldığı borcu geri vermek istemişti. Galiba seyahat için para almıştı. Bundan sonrasını ise galibasız gayet iyi anımsadı. Konstantin evde değildi. Aslında Muska Greenberg hiçbir zaman hoşuna gitmemişti. Sürekli sigara içmekten kalınlaşmış bir sesle ve kendine büyük bir güven duyarak her konuda hüküm verirdi. Felsefe Enstitüsü'nde parti komitesi sekreter yardımcısıydı. Doğrusu güzel, nasıl derler, boylu boslu bir kadındı. Oh, Kostya'nın karısını kanepenin üstünde pençelerinin arasına almış, daha sonra iki kez daha onunla görüşmüştü. Bir saat önce sorgu yargıcının onunla ilgili hiçbir şey bilmediğini, köy kökenli bir işçi olduğunu bilmediğini düşünüyordu. İşte zaman geçiyordu ve sorgu yargıcı yabancı komünistlerle Nikolay Grigoryevich'in arkadaşlarıyla ilgili sorular sorup duruyordu. Onların eş dost arasında kullanılan adlarını ve esprili takma adlarını, karılarının, sevgililerinin adlarını biliyordu yargıç. Bilgilerinin fazlalığında kötü bir şey vardı. Nikolay Grigoryevich her söylediği söz tarih açısından önem taşıyan çok büyük bir adam bile olsa bu kadar ıvır zıvır, bu kadar önemsiz şeyi bu dosyada toplamaya değmezdi. Fakat önemsiz bir şey yoktu. Nerede yürümüşse ayağının izi kalıyor, mahiyetindekiler peşini bırakmıyor, yaşamını unutturmuyorlardı. Bir arkadaşı hakkında alaycı bir düşünce, okunmuş bir kitapla ilgili bir söz, bir doğum gününde yaptığı esprili bir konuşma, 3 dakikalık bir telefon konuşması, toplantı, başkanlık heyetine yazdığı öfkeli bir not. Bunların hepsi ipli dosyada toplanmıştı. Sözleri, davranışları toplanmış, kurutulmuş, geniş bir kuru bitki koleksiyonu oluşturmuştu. Yabani otları, ısırganı, deve dikenini, kaz ayağını, kim bilir hangi kötü parmaklar nasıl bir gayretle toplamıştı. Yüce devlet onun Muska Greenberg'le yaşadığı aşk hikayesiyle uğraşıyordu. İncir çekirdeğini doldurmayacak sözler, ıvır zıvır şeyler onun inancıyla birbirine geçiyor. Yevgenya Nikolayevna'ya olan aşkı hiçbir anlam ifade etmiyordu da rastlantısal, boş ilişkiler anlam taşıyordu. Artık önemli olanı önemsizlerden ayırt edemiyordu. Stalin'in felsefe bilgisiyle ilgili olarak söylediği saygısızca bir tümce, uyku uyumadan yaptığı 10 yıllık parti çalışmasından daha önemli görünüyordu. 1932'de Lozovski'nin çalışma odasında Almanya'dan gelen bir yoldaşla sohbet ederken, Sovyet sendikal hareketinde devlet unsurunun son derece fazla, proleter unsurların son derece az olduğunu gerçekten söylemiş miydi? Yoldaş da ihbar etmişti. Tanrım, hepsi yalan. Kırılgan ve yapışkan bir örümcek ağı ağzına, burun deliklerine giriyor. Lütfen anlayın yargıç yoldaş. Yargıç yurttaş. Evet evet yurttaş, bu bir tuzak, bir ön yargı. Çeyrek yüzyıldır partideyim. 1917'de askerleri isyana teşvik ettim. 4 yıl Çin'de kaldım, gece gündüz çalıştım. Yüzlerce insan beni tanır. İç savaş sırasında gönüllü olarak cepheye gittim. En zor anlarda insanlar bana güvendiler, peşimden geldiler. Ben...
Yargıç ne o, buraya takdirname almaya mı geldiniz yoksa? Ödül listesi mi dolduruyorsunuz diye sordu.
Gerçekte de takdirname peşinden koşmamıştı. Sorgu yargıcı başını salladı.
Bir de yakınıyor, karısı paket getirmiyor diye. Ne koca ama...
Bu sözleri hücrede Bogoleyev'e söylemişti. Aman tanrım. Katzenelen Bogan şaka yollu şöyle demişti ona. Yunan'da her şey akar diye kehanette bulunmuş. Bizse herkes ihbar eder diyelim. Tüm yaşamı ipli bir dosyaya girerken enini, boyunu, orantısını yitirmişti. Her şey yapışkan gri bir tel şehriye halinde birbirine karışmıştı. Ve neyin daha önemli olduğunu, Şangay'ın insanda derman bırakmayan boğucu havasında yaptığı olağanüstü yeraltı çalışmasının mı, Stalingrad'daki nehir geçişlerinin mi, devrimci inancın mı, yoksa pek az tanıdığı bir edebiyat eleştirmenine, Sovyet gazetelerinin yavanlığıyla ilgili olarak Çam Sanatoryumunda söylediği birkaç öfkeli sözün mü daha önemli olduğunu kendisi de bilmiyordu artık. Yargıç alçak sesle, iyilikle ve tatlılıkla, Şimdi faşist Haken'in sizi casusluk ve bozgunculuk çalışmasına nasıl soktuğunu anlatın bana dedi.
Fakat ciddi olamazsınız.
Krimov, aptallık etmeyin. Siz de görüyorsunuz, yaşamınızın her adımını biliyoruz.
Tam da bu yüzden zaten.
Bırakın bunları Krimov, güvenlik organlarını aldatamazsınız.
Evet ama yalan bu.
Bakın Krimov, elimizde Haken'in itirafı var. Kendi suçunu itiraf ederken sizinle arasındaki suç ilişkisini de anlattı.
Bana Haken'in itiraflarından 10 tanesini olsun gösterin.
Yalan, saçma. Eğer elinizde Haken'in böyle bir itirafı varsa, neden benim gibi bir bozguncuya, bir casusa, askeri komiserlik yapma, savaşta insanlara liderlik yapma görevi verdiler?
O zaman neredeydiniz, nereye bakıyordunuz?
Sizi buraya bize akıl öğretin diye mi çağırdılar? Organların çalışmasını yönetin diye mi yoksa?
Burada yönetmenin, akıl vermenin işine mantık denen bir şey var. Ben Haken'i tanırım. Beni zan altında bırakacak bir şey söylemez, söyleyemez.
Neden söyleyemez?
O komünisttir, bir devrim savaşçısıdır.
Yargıç sordu. Bundan her zaman emin miydiniz?
Evet diye yanıtladı Krimov, her zaman.
Yargıç başını eğerek dosyanın sayfalarını karıştırdı, bir yandan da sinirli bir şekilde yineliyordu. Her zaman derseniz iş değişir, iş değişir.
Krimov'a bir sayfa uzattı, sayfanın bir kısmını eliyle kapatarak okusanıza dedi. Krimov yazılara bakarken omuzlarını kaldırdı.
İğrenç dedi sayfadan uzaklaşarak.
Niçin?
Haken'in namuslu bir komünist olduğunu açıkça söylemeye cesareti yok adamın ve onu suçlayacak kadar alçak da değil, bu yüzden kıvırtıyor.
Sorgu yargıcı elini çekti ve Krimov'a Krimov'un imzasını ve Şubat 1938 tarihini gösterdi. Susmuşlardı, sonra yargıç sert bir biçimde sordu.
Belki de sizi dövdüler, bu yüzden böyle ifadeler verdiniz, ne dersiniz?
Hayır, beni dövmediler.
Yargıcın yüzü yine küplere ayrılmıştı. Öfkeli gözleri tiksinerek bakıyor, ağzı şöyle diyordu.
İşte böyle, kuşatma sırasında da müfrezenizi 2 gün bırakıp gitmişsiniz. Sizi askeri bir uçakla Alman orduları grup karargahına götürmüşler ve önemli bilgiler vermiş, yeni talimatlar almışsınız.
Deli saçması diye mırıldandı gömleğinin yakası açık yaratık.
Yargıç ise işi daha da ileri götürdü. Krimov artık kendini bir ideolojiye bağlı, güçlü, zihni pırıl pırıl, devrim uğruna cellat kütüğüne gitmeye hazır biri olarak hissetmiyordu. Kendini zayıf, kararsız hissediyordu. Gereğinden fazla gevezelik ediyordu. Saçma sapan dedikoduları tekrarlıyordu. Sovyet halkının Stalin yoldaşa karşı beslediği duyguyla alay ediyordu. Arkadaş seçme konusunda titiz değildi. Dostlarının arasında cezaya çarptırılmış pek çok kişi vardı. Teorik görüşlerinde bir karışıklık hüküm sürüyordu. Arkadaşının karısıyla birlikte olmuştu. Haken hakkında alçakça ikiyüzlü ifadeler vermişti.
Burada oturan ben miyim acaba? Bütün bunlar benim başımdan mı geçiyor? Bu bir düştü. Bir yaz gecesi görülen harika bir düş.
Savaştan önce de uluslararası devrim hareketinin yöneticilerinin durumları hakkında yurt dışındaki troçkist bir merkez için bilgi veriyordunuz.
Zavallı pis bir yaratığın ihanetinden kuşku duymak için ne bir budala ne de bir alçak olmaya gerek vardı. Yargıcın yerinde olsa Krimov da böyle bir yaratığa güvenmezdi. 1937'de partiden uzaklaştırılarak ya da baskı yapılarak tasfiye edilenlerin yerine gelen yeni parti üyesi tipini biliyordu. Bunlar ondan farklı bir yapıda insanlardı. Başka kitapları farklı bir biçimde okuyorlardı. Okumuyorlar, üzerinde çok çalışıyorlardı. Yaşamın maddi nimetlerini seviyorlar ve değerini biliyorlardı. Devrimci fedakarlık onlara yabancıydı ya da karakterlerinin temelinde devrimci fedakarlık bulunmuyordu. Yabancı dil bilmiyorlardı, kendi Rusluklarını seviyorlardı. Ama Rusçayı yanlış konuşuyorlar, sözcükleri yanlış telaffuz ediyorlardı. Aralarında zeki insanlar vardı ama sanki asıl çalışma güçlerini düşünceden, akıldan değil, pratik yeteneklerinden ve kurnazlıklarından, görüşlerindeki küçük burjuva sağduyusundan alıyorlardı. Krimov parti içindeki yeni kadrolarındaki eski kadrolarında büyük bir birlik halinde birleştiklerini, davanın fikir ayrılığı içinde değil, birlik ve bütünlük içinde olduğunu anlıyordu.
Ama kendisinin yeni insanlara karşı üstünlüğünü, Lenin'ci bir Bolşevik'in üstünlüğünü her zaman hissediyordu. Yargıçla arasındaki ilişkine şimdi artık yargıcı kendisine yaklaştırmaya, onu bir parti arkadaşı olarak kabul etmeye hazır bulunması olmadığının farkına varmıyordu. Şimdi yargıçla birlik isteği acınacak bir umuttan ibaretti. Bu umut yargıcın Nikolay Krimov'u kendisine yaklaştırması, onun sadece kötü, önemsiz, pis biri olmadığını hiç değilse kabul etmesi umuduydu. Krimov da bunun nasıl olduğunu fark etmemişti. Ama artık yargıcın kendine güveni tam anlamıyla bir komünistin kendine güveniydi. Krimov onu için içip yiyip bitiren zayıflığı beyninin zarını soyup atarak birden bağırmaya başladı. ''Ağzımdan tek kelime alamazsınız. Yalan ifadelerin altını imzalamam. Duyuyor musunuz? İşkence altında bile imzalamam.'' ''Biraz düşünün.'' dedi yargıç. Sayfaları karıştırıyor ve Krimov'a bakmıyordu. Oysa zaman geçiyordu. Krimov'un dosyasını kenara itti ve masadan bir takım kağıtlar aldı. Krimov'u unutmuş gibiydi. Acele etmeden gözlerini kısarak, düşüncelerini toplayarak bir şeyler yazıyordu. Sonra yazdıklarını okudu, tekrar düşündü. Çekmeceden bir zarf çıkardı ve üzerine adres yazmaya koyuldu. Herhalde resmi bir mektup değildi. Sonra adresi bir daha okudu ve zarfın üzerindeki soyadının altını iki kez çizdi. Sonra dolma kalemine mürekkep doldurdu. Kalemin ucundaki mürekkep damlalarını uzun uzun sildi. Sonra küllüğün üstünde kurşun kalemlerini yonttu. Kalemlerden birinin ucu her defasında kırılıyordu. Ancak yargıç kaleme kızmıyor, sabırla yeniden ucunu sivriltmeye girişiyordu. Sonra kalemin sivriliğini parmağında denedi. Yaratık ise düşünüyordu. Düşünmesi gereken çok şey vardı. Bu kadar çok muhbir nereden çıkmıştı? Aklını başına toplaması, kimin ihbar ettiğini bulması gerekiyordu. Bulsa neye yarardı? Muska Greenberg. Yargıç daha Jenya'ya da gelecek. Aslında tuhaf, onunla ilgili tek soru sormadı, tek söz etmedi. Yoksa Vasya mı verdi benimle ilgili bilgiyi? Ama neyi itiraf edeceğim ben, neyi? İşte ben buradayım. Ama sır, sır olarak kalıyor. Parti bütün bunlara neden gerek duyuyorsun? Yosif, Koba, Soso, o kadar iyi ve güçlü insanı hangi günahları için öldürdü? Sorgu yargıcının sorularından değil, sessizliğinden, suskun kaldığı şeylerden korkmak gerek. Katzenelen Bolgun haklı. Elbette Jenya'dan da söz açacak. Anlaşılan onu da tutukladılar. Nereden çıktı bütün bunlar? Nasıl başladı? Gerçekten burada mıyım? Yaşamımda ne kadar büyük bir keder, ne kadar çok pislik var. Affedin beni Stalin yoldaş. Sizin bir tek sözünüz yeter Yosif Vissarionovic. Suçluyum, ipin ucunu kaçırdım, gevezelik ettim. Kuşku duydum, parti her şeyi biliyor, her şeyi görüyor. O edebiyatçıyla neden konuştum sanki? Ama yine de fark etmezdi. Bu arada kuşatmanın ne ilgisi vardı burada? Bunların hepsi garip şeyler, iftira, yalan, provokasyon. O zaman halkın hakkında neden bir şey söylemedim? Kardeşim, dostum, senin saflığından kuşkum yok. Haken de talihsiz gözlerini ondan ayırmıştı. Yargıç ansızın sordu. Nasıl, anımsadınız mı? Krimov kollarını iki yana açtı. Anımsamam gereken bir şey yok dedi. Telefon çaldı. Buyurun dedi yargıç. Krimov'a şöyle bir göz atıp, evet hazırla, zamanı yakında gelecek diye devam etti. Ve Krimov'a konuşma onun hakkındaymış gibi geldi. Sonra yargıç almacı yerine koydu ve tekrar kaldırdı. Şaşırtıcı bir telefon konuşmasıydı. Sanki yanında bir insan değil de dört ayaklı bir hayvan oturuyordu. Yargıç görünüşe bakılırsa karısıyla konuşuyordu. İlkin evle ilgili sorular geldi. Özel mağazada mı? Demek kaz. İyi iyi. Neden birinci kupana vermediler? Sergey'in karısı daireye telefon etti. Birinci kupanıyı da koyun bu da almış. Bizi de çağırdılar. Bu arada ben kantinden süzme yoğurt aldım. Hayır, ekşi değil. 800 gram. Gaz nasıl yanıyor bugün? Takım elbiseyi unutma. Sonra şöyle konuşmaya başladı. Nasıl? Çok özlemiyorsun ya. Rüyanda mı gördün? Nasıl gördün? Yine donla mı? Yazık. Geldiğimde benden bir şeyler öğrenirsin artık. Temizlik mi dedin? İyi. Yalnız bana bak. Sakın ağır bir şey kaldırmaya kalkma. Yasak. Bu küçük burjuva harcı alemliğinde inanılmaz bir şey vardı. Konuşma insanca bir konuşmaya daha fazla benzediği ölçüde konuşmayı yapan kişi insana daha az benziyordu. İnsanın hareketlerini kopyalayan maymun görünüşü bir şekilde ürkütücü oluyor. Bu sırada Klimov açıkçası kendisini de insan gibi hissetmiyordu. Zaten bir yabancının yanında bu tür konuşmalar yapılmaz.
Dudaklarından öperim. İstemiyorsun.
Peki, tamam, tamam. Tabii Bogoleyev'in teorisine göre eğer Klimov bir kedi, kurbağa, kuş ya da basit bir böcek olsaydı bu konuşmada şaşılacak bir taraf olmazdı.
Altı mı yanıyor? Hadi koş koş, hoşça kal dedi yargıç son olarak.
Sonra bir kitap ve bir bloknot çıkardı okumaya, zaman zaman da küçük bir kurşun kalemle not almaya başladı. Belki bir derneğin çalışmalarına, belki de bir rapor yazmaya hazırlanıyordu.
Korkunç bir öfkeyle jimnastik gösterisinde gibi niye sürekli ayaklarınızı yere vuruyorsunuz dedi.
Ayaklarım uyuşuyor yargıç yurttaş. Ama yargıç tekrar bilimsel kitabına gömüldü. 10 dakika kadar sonra dalgın dalgın sordu.
Nasıl, anımsadınız mı?
Yargıç yurttaş, tuvalete gitmem gerek. Yargıç derin bir soluk aldı, kapıya gitti, alçak sesle seslendi. Köpek sahiplerinin köpekleri münasebetsiz bir zamanda gezmek istediklerinde yüzleri böyle olur. İçeri arazi üniformalı bir Kızıl Ordu askeri girdi. Klimov şaşmaz bir bakışla askeri inceledi. Her şey yerli yerindeydi. Bel kayışı düzgün takılmıştı, yakası temizdi, kepi gerektiği gibi giyilmişti. Sadece bu genç askerin yaptığı iş askerlik işi değildi. Klimov ayağa kalktı, uzun süre sandalyede oturmaktan uyuşan bacakları ilk adımlarını attığında bükülüyordu. Tuvalette nöbetçi onu gözetlerken de dönüş yolunda da hızlı hızlı düşünüyordu. Düşünmesi gereken çok şey vardı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 229.